veyahut suretler diyelim, genel olarak suretler haram kılmış. Bu açık ve büyük günahlardan. Hatta bu o kadar büyük bir günahtır ki Allah Azze ve Celle bunu kendisine yaratma konusunda ortak koşmak diye tabir eder. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadis-i şerifte şöyle geçer ifade. Suret yapanlara yarattıklarınıza can verin bakalım denilir. Bakın buradaki ifade Mü'minun suresi 14. ayetinde geçen yaratanların en güzeli Allah ifadesini de açıklıyor. Yani hakikatte resim yapanlar, yani suret yapanlar, elle çizenler veya taş oyanlar. Bunlar normalde bunu yaratan değillerdir, yaratıcı değillerdir. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste, bunlara yarattıklarınıza can verin bakalım denilecektir diyor. Şimdi, suret kapsamına video veya fotoğraf makinesi gibi aletle çekilenler yasağın kapsamı bakımından ele alınacak olursa daha şiddetli bir durum içerir. Neden? Çünkü buradaki yasağın illeti nedir? Allah'ın yarattığına benzetmek. Allah'ın yarattığına benzetmek. Ve bunda sadece ruh taşıyan canlılar bu yasağa dahil edilmiş şeriatın naslarında. Şimdi siz elle bir resim çizseniz ne kadar benzetebilirsiniz ki? Yani en usta ressam ikinci bir boyutunu bile çizemez. Yani tek boyutlu olarak bu resmi çizer. En usta bir ressam. Ama siz bunu fotoğrafla çektiğiniz zaman, makineyle çektiğiniz zaman veya video cihazıyla çektiğiniz zaman birebir benziyor. Video kayıtında daha fazla illet giriyor. Neden? Çünkü burada yaratmaya benzetmede mesela ses giriyor, hareket giriyor. Yani canlı bir yaratığa pek çok yönden benzeme pek çok açıdan giriyor. Yani yasağın asıl illetine giriyor. Ha, alimlerden bazıları cevaz vermişler şeklinde. Ehl-i sünnet alimlerinden hiç kimse Allah'a şükür bugüne kadar cevaz vermedi buna. Sadece son dönemlerde bidat ehlinden, kelamcılardan etkilenen bazı kimseler şöyle bir söylem ortaya atmaya başladılar. İşte makinenin yaptığı gölgenin hapsidir. Gölgenin hapsinden ibarettir. Yoksa yoktan var etmek, yaratmak, yani buna benzeyen bir yönü yoktur. Zaten var olanın biz suretini hapsetmektir, görüntüsünü hapsetmektir diyorlar. Şimdi bu gibi açıklamalar bizi ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü şeriatın naslarında o görüntüyü, sureti ne şekilde elde edeceğin yasaklanmamış. Suretin ortaya çıkması yasaklanmış. Suretin oluşturulması yasaklanmıştır. İster bunu elle yap, ister nakış yoluyla kumaşa işle, ister yontarak yap, ister makineyle çek, fark etmez. Ortaya suret çıkıyorsa bu yasaklanmış. Bunu sen kendin oluşturuyorsan, makineyle oluşturduğun zaman video kayıtlarında çok daha fazla bir sebep ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü video kaydına yaptığınız anda binlerce resim kaydedilmiş oluyor. Yani her hareketini, hareketli bir görüntü elde edebilmek için o her hareketini saniye saniye binlerce resim ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bakın, mesela adam öldürmek şeriatın naslarında yasaklanmıştır. Nasıl öldüreceğinin ayrıntısı bize bildirilmemiş. Yani elektrik vererek öldürürsen haramdır veya bıçakla öldürürsen haramdır veya yukarıdan atarak, iple boğarak, bunun şekillerine hiç değinmeden adam öldürmeyi haram kılmıştır şeriat. Sonuçta katil olayı ortaya çıkıyorsa bu yasağın kapsamına hepsi girer. Yani eskiden bıçakla, kılıçla yapılıyordu bu. Şimdi daha modern şekilleri var bunun. Elektrik gibi, işte arabayla çarpmak gibi, silah gibi, modern ateşli silahlar gibi. Yani bunların modern yöntemler olması katil fiilini, haramlığını ortadan kaldırmadığı gibi resimlerde de bunun makinayla elde edilmiş olması durumu değiştirmez. Bazıları aynayla, mesela aynada da insanın sureti aksediyor diyerek bununla kıyaslamaya kalkmışlar ve bu yönden cevazını iddia eden kelamcılar olmuş. Bu konuda da cevap açıktır. Şeriat mesela su, insanın suya görüntüsünün aksetmesi veya parlak yüzeylere gölgesinin, görüntüsünün vurmasını şeriat yasaklamamış. O zaman da vardı bu. Arada pek çok açıdan farklar var. Mesela suret dediğimiz şey de o sabittir. Kayıt altındadır. Durgundur. Ama aynada böyle bir şey söz konusu değildir. O kalıcı değildir. Ortadan kaybolur ve bunda zaten insanın doğrudan bir suret elde etme gibi bir çabası, buna yönelik bir gayreti de yoktur. Yani pek çok açılardan böyle bir kıyasında batıl olduğu ortadadır. İlim ehlinden bazıları, yani ehl-i sünnet olan kimselerden bazılarını da biz işte videoda veya televizyonda görüyoruz. Buna ne diyeceksiniz diyebilirsiniz. Son devrin ilim ehlinden bu konuda şöyle bir tevilde bulunanlar olmuştur. İşte televizyon yoluyla, uydu kanalları yoluyla, çeşitli vesilelerle kötülük giderek artmış, yaygınlaşmıştır. Hiç olmazsa bu kötülüğü daha aza indirelim kabilinden, haram da olsa bunu yapalım diye caiz görenler olmuştur ilim ehlinden. Yani ilim ehlinden videoda gördüğünüz, televizyonda gördüğünüz kimseler bunu caiz gördüklerinden değil. Caiz görürse zaten o ehl-i sünnet olamaz. Bunu caiz gören ehl-i sünnet olamaz. Çünkü Kur'an ve sünnetin açık naslarına açıkça bir muhalefettir bu. Bu konuda tevillere de itibar edilmez. Yani nas olan bir konuda tevillere itibar edilmez. İşte bu ehl-i sünnet alimleri böyle bir düşünceyle buna yol vermişler. Ve bu kötülük giderek yaygınlaşmış. Televizyonda, videoda, internette suretini gördüğü şeyhleri örnek edinmeye başlamış insanlar ve bunun caiz olduğuna inanmaya başlamışlar. Yani daha dün kişisel aile resimlerini, fotoğraflarını, düğün fotoğraflarını vesaire, bunlar da suretten kaçınan insanlar artık bunların önünü açmışlar. Fotoğraf şeyle, cep telefonda da zaten kamera var. Her yerde rastgele resimler çekilmeye başlanmıştır. Bu ümmeti istila eden oldukça büyük, geniş kapsamlı bir fitnedir. Bunun davette kullanılması ise ayrıca bir sorun teşkil ediyor. Çünkü dinin tebliğ vasıtaları tevkifidir. Yani bu kaidedir. Din kamil olarak gelmiştir. Bu dini Peygamber aleyhissalatü vesselam suret gibi bir yola başvurmadan davetini gerçekleştirmiştir. Surete onların zamanında da kullanılmasına ihtiyaç olabilirdi, değil mi? Mesela düşünün şimdi, insanlara namazı öğretmek için insan resimleri çizip işte şu şekilde yatılır, şöyle kalkılır, şöyle rükû edilir gibi bu resimleri kullanmak mümkün veya ölü yıkarken bunu tarif için bunları resimle anlatmak mümkün. Buna benzer ihtiyaçlar o zaman da vardı. Bakıyoruz, şimdi günümüzde bu ihtiyaçlar bizim zamanımızda da ortaya çıkmış. Belki daha fazla ortaya çıkmış. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu vesileyi yasaklamış. Haram bir vesile. Bunu iddia edenlerden birisine, yani davet için zaruret olduğu, videoya zaruret gözüyle bakanlardan birisine dedim ki, hocam dedim, madem öyle dedim, siz dedim derslerinize defi de ilave edin. Veya buna benzer çalgı aletlerini de ilave edin. İnsanlar daha çok gelirler derslerinize. O dedi haram dedi. Hocam dedim suret ne dedim. Ya dedi orasını karıştırma dedi. Onu sonra konuşuruz dedi. Şimdi bakın İbn-i Teymi Rahimullah zamanında kendisine şöyle bir fetva soruluyor. Deniliyor ki efendim deniliyor. Yani bizim orada salih bir insan var. Alim bir insan var. Bu şayet böyle def gibi vesilelere sarılmazsa insanlar fıskı fücura dalıyorlar. Sohbet dinlemeye gelmiyorlar, vaaz-ı nasihat dinlemiyorlar, almıyorlar. Bu insanlara vaaz-ı nasihatı ulaştırmanın tek yolu bu gibi insanların nefsinin hoşuna giden şeyleri kullanmaktır. Ne dersiniz, bunu yapabilir mi diye soruyorlar İbn-i Teymi Rahimullah. O da aynen bu cevap verir. Din kamil olarak gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamandaki tebliğe muhatap olan insanlar bugünkülerden daha beter durumdaydılar. Onlar şirk belasıyla baş başladılar. Şirkin içerisindeydiler. Fıskı fücur dersen yine bir sürü bozukluklar vardı biliyorsunuz. Nikah şekilleri, türlü günahlar. Onların zamanında da vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam asla haram bir vesile kullanmadı. Yani insanların gönlünü çekmek için, kendisine çevirmek için işte deftir veya surettir bunun gibi haram yollara sapmamıştır. Dolayısıyla dinin kamil olduğuna inanmak bu tür bidatleri reddetmeyi gerektirir. Zamanımızda Allah yardımcımız olsun. Yani bu her yere girmiş, yayılmış durumda. Özellikle ilme nispet edilen bazı kimseler de bu işte öncülük yapınca durum daha da bir zor, telafisi imkansız hale geliyor. Fakat Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu kötülüklerin şu veya bu şekilde, yani bu suret olur, başka şeyler olur, şu veya bu şekilde yaygınlaşacağını zaten haber vermiş ve bunlardan uzak duran kimselere garipler diye nitelemiş ve bunları övmüştür. Onlara müjdeler olsun diye. Yani zamanın, mekanın değişmesi sebebiyle dinde bir takım değişiklikler olmaz. Biz selefiler olarak, yani selefin hem akidesine hem menhecine tabi olan kimseler olarak akide ile menheci birbirinden ayırmamamız gerekir. Şimdi bakıyoruz, bidat bir takım yollar tutan insanlar, işte bunun akidesi düzgün, işte tevhid akidesi, Allah'ın isim ve sıfatlarına bizim gibi inanıyorlar, hatta namazı bizim gibi kılıyorlar gibi vesilelerle ne yapıyoruz? Bunların yaptıklarını biraz daha hoş görmeye başlıyoruz. Biz bu fiillere düşmanlık etmek zorundayız halbuki. Şahıslarına değil. Bu fiillere karşı çıkmak bizim imanımızın gereği. Çünkü münkere karşı, kötülüğe karşı elinle, gücün yetmiyorsa dilinle, buna da gücün yetmiyorsa en azından hiç olmazsa kalp ile buğz etmek üstümüze vacip. Ve bu buğz edilmesi gerekenleri İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetinde her peygamberin etrafında seçkin sahabeleri, havarileri vardı. Bunlar ne emrolunuyorlarsa bunu yerine getiriyorlar ve ancak hakkı söylüyorlardı. Sonra bunların arkasından öyle nesiller geldi ki yapmadıkları şeyi söyleyen ve emrolunmadıkları şeyi yapan kimseler oldular. Artık bunlara her kim eliyle karşı çıkarsa mümindir. Her kim diliyle karşı çıkarsa mümindir ve kim de kalbiyle buğz ederse mümindir. Bundan öte hardal tanesi kadar iman yoktur buyuruluyor. Şimdi bu kendilerine karşı çıkılmakla emrolunduğumuz kimseler bakın. Yapmadıklarını söyleyen, bu ifade bildikleriyle amel etmeyen kimseleri kapsar. Bildikleriyle amel etmeyen kimseler. İkinci kısmı ise emrolunmadıkları şeyleri yapanlar. Yani kitaptan ve sünnetten bir emir olmadığı halde, yani onun meşru olduğuna dair, yaptıkları şeyin meşru olduğuna dair bir delil olmadığı halde bid'atle amel edenler. Biz bunların her ikisine de karşı çıkmakla mükellefiz ve bu bizim imanımıza bağlanmış. Yani iş akide meselesidir. Zaten akide ile menhecin birbirinden ayrılması denilen şey son asırda ortaya çıkmış bir şey. Akide ile menheç birbirinden ayrılmaz. Bu sebeple görürüz, kimisi işte oy kullanmaya caiz der, kimisi parlamentoya girmeye caiz der, kimisi müzikle davet etme yolunu tutar, kimisi işte video. Yani bunlara baktığımız zaman menheçteki bu sapmalar mutlaka akidenin bir şubesine dayalıdır. Mutlaka akidedeki bir takım şubelerin problemli olmasından bu menheç bozulur. Menheç bozukluğu akide bozukluğuyla eş değerdir. Bizim akidemizde, menhecimizde kitap ve sünnetten ibarettir. Sahabelerin tabi oldukları şekilde kitap ve sünnetten ibarettir. Kitap ve sünnette gelmeyen ne varsa bunlardan hepimizin uzak durması lazım. Her ne kadar şaşa, deptebe, gulgule, velvele, bunun gibi insanı içine çeken görüntüler mevcut ortamda bulunsa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirisine kapı aralamamış. Ne kitap naslarında ne sünnet naslarında bunlara kapı aralayan bir şey bulamazsınız. Ancak bizim hevamız, hevesimiz, tevillerimiz, hevamıza göre tevillerimizle istediğiniz kapıyı açabilirsiniz. Her münkere zaten mantıklı bir açıklama bulunabilir. Her günaha mantıklı bir açıklama bulunabilir, gerekçe bulunabilir. Nitekim hatırlayın, Kabe'nin çıplak olarak tavaf edilmesine bile iblis onlara süslemişti. Siz günah işlediğiniz elbiselerle mi Allah'ın beytini tavaf edeceksiniz? Bu olmaz. Ya hamis dedikleri özel bir kumaştan elbise alabiliyorsa, pahalı bir kumaş, ondan alabiliyorsa onunla tavaf edersin. O kumaştan yoksa çıplak tavaf etmek zorundasın. Yani günahkar elbiselerle, günah işlediğimiz elbiselerle Allah'ın beytini tavaf edemeyiz diyerek böyle bir mantık uydurmuşlardı. Böyle bir fiile dahi. Allah'a ibadet ediyorlar ve çıplaklık üzere. Yani her günaha mantıklı bir gerekçe bulunabilir ama bizim dinimiz mantık dini değildir. Bizim dinimiz teslimiyet dinidir. Ve dinin bütün emirleri mantığa uygundur. Fakat mantığa uygun her şey din değildir. Mantığımıza uyan her şeyi biz dine eklemeye kalkarsak işin içinden çıkamayız. Biz hayır gördüğümüz yönlerini öne sürerek şer olan taraflarını başka insanlara bir fitne vesilesi haline getirebiliriz. Şüphesiz şeriatın sahibi, din koyucu Allah Azze ve Celle her bakımdan kamildir. Dinde tebliğ edilecek vesileler de, dinin o tebliğin içeriği de her bakımdan kamil olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce tamamlanmıştı. Bugün sizin için din olarak İslam'ı seçtim ve üzerinizdeki nimeti tamamladım. Dininizi kemale erdirdim buyuruyor. Kamil bir din. Bugün hangi metodu bu dine eklemeye kalkarsanız kalkın, görünürde güzel de gözükse, işte bu dinin kamilliği temeliyle çelişir. Bu yüzden İmam Şafii Rahimullah, kim istihsanda bulunursa o din koymuş olur demiştir. Yani kim bir şeyi, kitap ve sünnette mevcut olmayan bir şeyi güzel görerek dine eklemeye kalkışırsa o din koymuş olur diyor. İmam Malik Rahimullah'ın da şu sözünü hatırlayalım. Bu ümmetin evveli ne ile ıslah oldularsa, ne ile düzeldilerse, ne ile düzgün bir gidişata sahip oldularsa ahireni de sonradan gelenlerin de ıslah edecek olan aynı şeydir. Yani yeni bir şey üretme dini değil bu din. Mevcut olanı koruma, muhafaza etme dinidir. Bir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kıldıklarından daha güzel bir şeyi asla koyamaz. Bu mümkün değil. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kıldığı bir şeyi bu uygun değildir diye çıkarıp atmaya kalksa berbat eder işi. Hepsi yerli yerincedir. Önemli olan bizim bu dine tamamıyla olduğu gibi adapte olup gereğiyle eksiltme ve çıkarma yapmadan insanlara bunu tebliğ edebilmek. Hem kendi fiillerimizle hem başkalarına anlatarak. Yani bizim aklımıza veya sözlerimize veya fiillerimize herhangi bir pay tanınmamış ve selefin menheci böylece çizilmiştir. İmam Evzai Rahimullah'tan gelen rivayette olduğu gibi selefin konuştuğu yerde konuş, yani onlar neyi konuştuysa sen de onu söyle ve onların sustuğu yerde sus. İşte menheç budur. Sahabeler, Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haklarında şahitlik ettiği kimselerdir selef. Sahabelerdir. Onlar şu ayetinde ilk muhataplarıdır. Kime Allah ve Resulünden beyan gelir de ondan yüz çevirir, müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onları varacağı yere vardırırız, cehenneme yaslarız buyuruluyor. Tevbe Nisa suresi 115. ayetinde. Şimdi bu ayetin ilk muhatapları, yani orada müminler diye bahsedilen kimseler ilk olarak sahabeler. Dolayısıyla kime hüda ulaştıktan sonra, Allah'tan ve Resulünden bir hidayet ulaştıktan sonra, kitap ve sünnet delilleri ulaştıktan sonra bundan yüz çevirir. Müminlerin yolundan başkasına tabi olursa, yani sahabede olmayan bir akideye sahip olursa, sahabede olmayan bir metoda uyarsa, sahabede olmayan bir görüşe saparsa, sahabede mevcut olmayan bir amelde bulunursa, işte o varacağı yere vardırılır. Bu kayıt altına alınmıştır. Sonrakilerin değeri ancak öncekilere tabi olması oranında sabittir. Yani Tevbe suresi 100. ayetinde ilk önce muhacir ve ensar zikredilir. Sonrakiler ise bunlara tabi oldukları oranda güzel bir yoldadırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da insanların en hayırları benim asrımdakilerdir derken sonra onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan sonra gelenlerdir diyor. Yani biz sahabe Kur'an ve sünnet naslarını nasıl anladıysa bunun sınırlarının hiçbir şekilde dışına çıkmadan bu dini kıyamet gününe kadar nesilden nesile temsil etmek ve teslim etmekle görevli kimseleriz. Yani aldığımız gibi iletmek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu yüzden bizden bir söz işitip de onu işittiği gibi, bellediği gibi aynen belleyip başkasına aktaran kimsenin yüzünü Allah ak etsin buyuruyor. Yani kendi anlayışlarını katarak aktaran demiyor bak. İşittiği gibi bu sözü iyice kavrayıp, fıkh edip işittiği gibi aktaran. Olur ki fakih olmayan veya nice naklediciler vardır ki kendilerinden daha fakih olana, daha anlayışlı, daha kavrayışlı olanlara bu ilmi naklederler. Evet. Sonradan gelen hiç kimsenin anlayışı da sahabelerden daha üstün olamayacağına göre sahabelerde mevcut olmayan bir şeyi sonrakiler ne kadar güzelliklerini ortaya koyarlarsa koysunlar, ne kadar savunurlarsa savunsunlar, sahabede olmayan bir şeyi ortaya dine ithal edemezler, ekleyemezler. Kim bunu yapmaya kalkarsa işte bu başlı başına bir bidattir zaten ve bunu başka bidatler de takip eder. Allah yardımcımız olsun. Evet, saat de geldi herhalde.